Haber. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. Bugün 23 Mart Pazartesi, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Yine karantina altında yayınımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Biz de evde küresel çapta koronavirüs vakalarının sayısı 300 bini aştı. Ölü sayısı da 13 bini aşmış gözüküyor. Dünyada küresel bir fenomen halinde, koronanın ayak basmadığı diyar neredeyse kalmamış gözüküyor. Latin Amerika, Afrika, Avrupa'da özellikle rakamlar giderek yükseliyor. Amerika'da olağanüstü durumlar yaşanıyor. Çin'de, Güney Kore'de vaka sayılarında azalma var ama bitmiş değil. Hükümet önlemleri var. En başta karantina. Aslında insanlık toplu halde karantinaya girdi desek yeridir. Önümüzdeki dakikalarda özetlemeye çalışacağım ülkelerdeki durumları size. Bir de tabii kapitalizmin gidişatı, içinde yaşadığımız sistem. Bunu tartışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bugüne kadar tabii birinci ve ikinci dünya savaşlarını yaşamış bir insanoğlu var. Ama hiç böylesine bir kriz, topluca böylesine bir kriz yaşanmadığı için herkes bir yandan da uluslararası sistem ve insanlığın geleceği nasıl evrilecek, nasıl şekillenecek? Herkes bunu merak ediyor. Bu hafta değişik görüşler toplayacağız. İşe Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kambolat'la başlıyoruz. Onun değerlendirmelerini alacağız. Nereye gidiyoruz sorusunu soracağız. Önümüzdeki dakikalarda dünya gündemini aktardan sonra sizlere. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden, her yerden bizi dinleyebilirsiniz. Kaçıranlar için akşam 11 ile 12 arasında yayınımızın tekrarı var. Oradan da dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, koronavirüs hayatımızı artık koronavirüs belirliyor. Pandemi küresel çapta bir salgın bu ve nasıl bitebilir? Ya bağışıklık kazanılacak. Başlangıçta Britanya'nın tuttuğu sürü bağışıklığı modeli vardı ancak sonra ölü sayısından, yüksekliğiyle alakalı raporlar nedeniyle hükümet en azından bazı önlemler getirdi, vazgeçmek durumunda kaldı. Ya bağışıklık ya aşı bulunması, ki bunun için çalışmalar devam ediyor, ya da virüsün zaman içerisinde mutasyona uğraması ve etkisini kaybetmesi. Ne olacak, ne bitecek, herkes merakla bekliyor. Evlerimize kapanmış durumdayız. Dolayısıyla koronafobi diye bir olguyla da karşı karşıyayız. Çünkü dışarı çıkanlar var, hayat devam ediyor. Londra metrosundan insanlar, çalışanların işlerine gitme görüntüleri var. Türkiye'de de aynı şekilde tabii ki evlerinden çalışabilenler ya da bir şekilde yaşlılara, zaten birazdan aktaracağım, 65 yaş üstüne de yasak gelmiş vaziyette. Böyle bir nüfus çekilmesi var ama hayatta devam ediyor. Memurları, tabii ki sağlık çalışanları, hayatlarımızı emanet ettiğimiz insanlar devam ediyorlar. Onların içinde bulunduğu tehlike devam ediyor. Onların evlerine dönmesi, ailelerini de tehlikeye atmaları anlamına geliyor. Hakikaten çok zorlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Dışarı çıkanlar maske takıyorlar. Birbirlerine yaklaşmama, sosyal mesafe işletilmeye çalışılıyor. Böyle bir koronafobi her açıdan gelişiyor. Dünya Sağlık Örgütü ise hafta sonunda karantinanın salgını durdurmak için yeterli olmayacağı değerlendirmesini yaptı. Ama başka da şu an bir çare gözükmüyor. Gençleri tutmak bu arada çok zor tabii. Çocuklar ve gençler özellikle, onlar da eve kapatılmış durumdalar. Okul ve eğitim internet üzerinden yürütülmeye çalışılıyor Türkiye'de de. Ancak tabii ki bu da büyük bir problem. Ayrıca bu ablukayı ya da karantinayı delenler dünya çapında büyük bir sorun bu. Dünya Sağlık Örgütü özel olarak genel direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus ağzından aman gençler siz yenilmez değilsiniz. Virüs sizi de hastanelik edebilir ve öldürebilir. İkazı yapmak durumunda kaldı. Başka salgınlar da çıkabilir. Bütün bunlara hazırlıklı olmak lazım diyenler var. Dünya Sağlık Örgütü bir WhatsApp hattı da oluşturdu bilgilenmek için. +41 79 893 18 92 numarasını rehberinize ekledikten sonra bir şey yazdığınızda sizi yönlendirecek bir ekran çıkıyor. Son istatistikler, koruma yöntemleri, cevabını aradığınız sorular, şehir efsaneleri yani doğru bilinen yanlışlar, seyahat önerileri, hepsi bütün haberler, basın açıklamaları bunun içerisinde yer alıyor. İsteyen bunu WhatsApp uygulamasına kurabilir. 13 bini aştı dedik dünya çapında. Aşı için çalışmalar devam ediyor. IBM'in Amerikan Enerji Bakanlığı için sivil amaçlı bilimsel araştırmalar da geliştirdiği dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Summit koronavirüsün yayılmasını önleyebilecek 77 kimyasal saptamış. 8000'i aşkın bir simülasyon sonucunda ulaşılmış buna. O kimyasallar üzerinden testlerin tabii ki yapılması gerekecek, deneysel çalışmalara gelecek. Britanya koronavirüs aşısını haftaya hayvanlar üzerinde Britanyalı uzmanlar deneyeceklermiş. Böyle bir bilgi var. Rusya'da 6 aşıyı test ediyor. Çin, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri herkes uğraşıyor. Çin tabii ki peak yapmıştı yani tepe noktasına ulaşmıştı ve vaka sayılarında düşüş var. Pazar günü 39 yeni koronavirüs vakası raporu edilmiş Çin'de ve teyit edilmiş vaka sayısının da 81.093'e ulaştığını Dünya Sağlık Örgütü'ne iletti Çinliler. Ama tabii ondan önce hiç vaka çıkmayan günlerin de bulunması bir zafer olarak yorumlanıyor Çinliler tarafından. Singapur'da ise maalesef bu da Singapur'da koronayla mücadelenin örnek ülkeleri arasında sayılıyordu. İlk ölü oradan hafta sonunda haberi geldi. Hindistan'da dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan 22 Mart'tan itibaren gönüllü sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı Hindistan'da. Ama öncesinde Maharashtra eyaletinde binlerce insan yasağı dinlemeden eyaleti terk etmek için tren istasyonlarına akın etti. Hakikaten çok kötü manzaralar, virüsün bulaşması için en uygun manzaralar görüldü. Sosyal medyaya da yansıdı. Avustralya zorunlu olmayan tüm yurt içi seyahatleri kısıtlıyor şimdi. Yeni Zelanda Başbakanı sokağa çıkmayı yasaklayacaklarını duyurdu. Böyle önlemler Asya ve Avustralya kıtasından geliyor. Avrupa, İtalya'da tam bir koronavirüs krizi yaşıyor. Ölenlerin sayısı bir günde 651 kişi arttı. 5.476'ya yükseldi. Çin'i çoktan zaten sollamıştı İtalya. Tabii İtalya'nın nüfusuyla da Çin'in nüfusunu kıyaslayarak bakınca gerçekten çok büyük bir kriz olduğu anlaşılıyor. Burada vaka sayısı tabii 60 bine ulaşmış durumda. Ortalama ölenlerin yaşı 78,5. En genç olan ise 31 yaşında. Öyle yok çok gencim bana hiçbir şey olmaz dememek lazım. Evet gençlerde daha iyileşme imkanı daha fazla oransal olarak ama sizi bulmayacak anlamına gelmiyor. Ölenlerin yaş ve cinsiyet dağılımını da İtalyanlar açıklıyorlar. 50 yaş altı 3200 kişinin 36'sı 50 yaş altındaymış, onu da belirtelim. İtalya'da tüm fabrikalar kapatıldı. Temel ihtiyaç malzemeleri üretenler hariç bütün faaliyetler durduruldu. Başbakan Giuseppe Conte açıklama yaptı. Kurallara uyulmalı, evde kalınmalı dedi. Akıllı çalışma yöntemini devreye soktuklarını söyledi. Kuyruğa gerek yok. Dükkan, eczane, postane, bankalar açık kalacak dedi. Süpermarketlerde kuyruğa girmeyin dedi. Olağanüstü halin 3 Nisan'a kadar süreceğini söyledi. Koronavirüs testi yapmışlar, kendisine negatif çıkmış bu arada. İtalyan belediye başkanları önlemleri dinlemeyenlere tepki gösteren son derece komik videolar hazırlıyor. Yani tabii biraz trajikomik demek lazım bu koşullar altında ama insanoğlu bir şekilde mizahın yolunu yordamını buluyor. Sosyal medyadan arayabilirsiniz, bulabilirsiniz. İtalyanlar da gençlerin koronavirüsten etkilenmedikleri iddiasının doğru olmadığını söylüyor. Rusya İtalya'ya askeri virologlarını gönderdi. Çin de İtalya'ya 6 milyon maske gönderdi. Çekya ile bir küçük kriz çıktı. Çünkü Çekya üzerinden gönderilmiş. Aslında Çekya'ya da Çin maske gönderecekken ona el koymuşlar. İtalya'ya gidenlere el koymuşlar. O yüzden AB içerisinde dayanışma tartışmaları ortaya çıktı. İspanya'da giderek krizin İtalya gibi bir merkezi olmaya aday Avrupa'da ölü sayısı 2182'ye yükseldi. 33.089 tespit doğrulanmış vaka var. İspanya Başkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Carmen Calvo 62 yaşında hastanede kendisi solunum cihazına bağlanmış. Pedro Sanchez'in de testinin beklendiği söyleniyor. Polis yasağı delenlere karşı önlemler almaya çalışıyor. Almanya'da iki kişiden fazla buluşmalara yasak getirildi, 9 maddelik genelge. Ve Angela Merkel hafta sonunda süpermarketteki sık sık Almanlar görüyorlardı kendisini, 4 şişe şarabı da sepetine eklediği süpermarket ziyaretinin sonrasında kendisini karantinaya aldı. Çünkü aslında süpermarketle de alakalı değil, koruyucu amaçla kendisine zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkmış, o yüzden alınmış. Ancak kendisine koronavirüs testi yapıldığı ve bir sorun çıkmadığı söylendi. Fransa'da bir günde 112 ölü geldi. Ölü sayısı 674'e yükselmiş vaziyette. 600 doktor salgın nedeniyle Başbakan Edouard Philippe hakkında suç duyurusunda bulundu. Nedeni de devlet yalanı söylemek, kriz yönetimini başaramamak. 100 bin yaşlı ölebilir, yaşlı insan ölebilir diye doktorlar uyarıda bulunuyorlar. Britanya'da 33 yeni ölüm. Vaka sayısı 3.983, ölü sayısı 184'e yükseldi. Boris Johnson yönetimi vazgeçti sürü bağışıklığı yönteminden. Restoran, bar, kafe, sinema, tiyatrolar kapatıldı. Bir de 18 yaşında bir genç de hayatını yitirmiş vaziyette. Pardon, 184 dedim, 281 demem gerekiyor. Yanlış verdim rakamı. Dolayısıyla İngilizler de vazgeçmiş gözüküyorlar ekonomik önlemler altında. Türkler de var bu arada hayatını yitiren. Britanya'da 3 Türk vatandaşı hayatını yitirdi. Belçika'da işsizlik maaşlarına zam yaptı hükümet. Hollanda'da da Türk kayıplar var. 3 Türk hayatını yitirmiş durumda. Farklı hastalıkları varmış. Sırbistan Ulusal Orkestrası İtalyanlara Çavbella'yı çalarak destek vermiş durumda. Böyle dayanışmalar da gözüküyor. Çekya'da ilk ölüm, Slovakya'da yeni hükümet yemin ederek görevine başladı. Maskeyle yemin töreni yaptılar özendirmek için. Kuzey Makedonya bütün bu karambolde NATO üyesi oldu, onu belirtelim. Bunun dışında Avrupa'da, Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı var. Letonya'da koronavirüs vakalarının çoğunluğunun 20 ila 49 yaşları arasında çıkmış olması dikkat çekici. İlk ölüm haberi de hafta sonu geldi orada. Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı dedim. Bir de Thesprotia kentinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem de gerilim yarattı Yunanistan'da. Kıbrıs'ta ilk ölüm var. Vaka sayısı 75. KKTC de tamamen kapanmış durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bulgaristan aynı şekilde. Bulgaristan'da da bir kriz hali var. Orta Doğu'da İsrail koronavirüs kaynaklı ilk ölüm haberi hafta sonunda İsrail'den geldi. 88 yaşında bir insan hayatını yitirmiş. 1000'i aştı Türkiye'de maalesef 1000'i aşmış vaziyette. Türkiye ile İsrail yakın rakamlarda ama tabii Türkiye'deki ölü sayısı 30 olarak en son açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından İsrail'de 1 ölü sayısı. Başbakan Netanyahu İsrail'de 10 binlerce insanın ölebileceğini söyledi. Hiç kimse bu nereye varacağını bilemiyor gidişatın dedi ve o yüzden de evlerinizden çıkmayın uyarısında bulundu. Sağlık çalışanları da 3003 sağlık çalışanı İsrail'de karantina altında, 42'sinin testi pozitif çıkmış durumda. Filistin'de mahkumlara af getirdiler. Devlet Başkanı, Özel Yönetim Başkanı Mahmut Abbas, onu da belirtelim. Müslüman Alimler Birliği cuma namazı dair Orta Doğu'da Müslüman ülkelerde camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verileceğini duyurdu. İran'da can kaybı sayısı 1685'e yükselmiş durumda. Vaka sayısı 21.638 olarak açıklandı. Bir de buna sel eklendi. 3 kişi selde öldü. Bir de bir deprem var. Güneyde sel, Huzistan'da deprem, Irak sınırında. Orada da ölüler var. Bir de sahte içki kullananlardan ölümler var. 194 ölüm. İnanılmaz. Alkol koronavirüse karşı koruyor denildiği için böyle bir durum ortaya çıktı. Ulusal karantina uygulamasına gitmiyor İran hükümeti. Mümkün değil, üretime devam diyor. Okullar kapalı sadece ama seyahatleri kısıtlamaya çalışıyorlar. Yaptırımlar altında İran tabii. Hasan Ruhani Amerikan yönetimine çağrıda bulunmuştu. Hafta sonunda Amerikan halkına açık mektup yazdı, daha doğrusu doğrudan halka hitap etti. Amerikan medyasında Trump'ın İran'a karşı saldırgan misillemeleri rafa kaldırdığı yolunda bir takım iddialar gündeme geldi ama bunun sahadaki yansımasını görmüyoruz. Tam tersine Romanya ve Bulgaristan üzerinden İran'a tıbbi malzeme yüklü kamyonlar gidecekken Amerika'nın yaptırım tehditleri yüzünden durdurulduğu haberleri geldi. Amerika'ya büyük tepki var. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif başta olmak üzere insanlık dışı seviyeye taşıdılar dedi. İran dini liderinin de yardım teklifi yapılıyor ama Amerikalıların bir takım yardım tekliflerinde bulunduğunu dile getirip önce siz kendi derdinize çare bulun demesi de dikkat çekici bir açıklamaydı. Onu da aktarmış olayım. Onun dışında Irak'ta ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Vaka sayısı 208. Ürdün'de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Uymayanlar cezalandırılıyor. Kuveyt'te Sağlık Bakanı en sonunda dayanamayıp Allah aşkına evlerinizde kalın paylaşımında bulundu. Bütün bakanlar bu paylaşımı sahiplenince sosyal medyada yankı buldu. Suudi Arabistan'da kısmi sokağa çıkma yasağı konulmuş vaziyette. Mısır'da can kaybı 8. Libya'da, iç savaş içerisindeki Libya'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi saat 18'den sonra. Bütün Libya topraklarında diye açıkladı. Ulusal Mutabakat Hükümet, ihvancı hükümet, ancak tabii ihvancı hükümet ülke topraklarının %90'ını kontrolü altında zaten tutmadığı için ne kadar geçerli o ayrı. Suriye Sağlık Bakanı ilk korona vakasının tespit edildiğini, önlemlerin alındığını duyurdu. Her kentte 3 karantina merkezi kurulmuştu zaten. Bu arada Suriye'nin kuzeyinde İdlib'de Türkiye sınırında Nusra cephesi, El-Kaide yani, yardım çalışanlarını, Suriye Kızılay'ı çalışanlarını kaçırmış. Görüyorsunuz hiç koronavirüs falan dinlemiyor cihatçı gruplar. İnsani yardımı ele geçirmişler ve İdlib'de merkez cezaevinde sağlık çalışanlarını tutuyorlar. Bir de tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı cihatçı grupların yayınladığı bir video sızdı. Saldırıları, birkaç saldırı üstlendiklerine dair. Rusya bugün ona rağmen tabii Moskova mutabakatı artık pek koronavirüsten fırsat kalmıyor. Kimse de dönüp bakamıyor ama M4 karayolunda Moskova mutabakatı icabı ortak devriyeler Türkiye ve Rusya arasında başlamış gözüküyor. Radikal gruplar orada provokasyonlara girişmişlerdi. İkinci devriye de gerçekleştirdiler. Türkiye'nin bu konuda Rusya'ya taahhüt verdiği söyleniyor. Kontrolü altında olmayan radikal grupların provokasyonları ve sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarına vurgu yaptıktan sonra Rusya tarafının böyle bir açıklaması var. Radikalleri etkisiz kılma taahhüdünde bulundu Türkiye şeklinde. Milli Savunma Bakanlığı kısa bir açıklamayla kara devriyesinin ikincisinin icra edildiğini söylemekle yetindi. Rusya'da vaka sayısı 438, 71 yeni vaka daha tespit edildi. Denetim altında tutuluyor. Yaşlılara sokağa çıkmama çağrısı yaptılar. Tüm ülkelere uçuşları da zaten sınırlandırmış durumdalar. Devlet Başkanı Vladimir Putin kendisini çok iyi hissediyormuş. Teste ihtiyacı yok diye Kremlin sözcüsü açıklama yapmış durumda. Rusya özellikle Amerika'nın siyasi hesapları bir kenara bırakıp İran'a yaptırımları kaldırması gerektiği çağrısında bulunuyor. Gerçi Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı reddetti bu çağrıyı. Rusya'yı suçladı. Yalan bilgi yayıyor Rusya diye iddialarda bulundu. Koronavirüs koşullarında hangi yalan bilgiyi kim nasıl yayacak da bütün gündemi belirleyecek sorusu var tabii. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev bir yıllık maaşını bağışlamış ki anayasa gereği ne kadarmış? 15 bin manat, yani 9 bin dolarmış. Çok da zengin bir insan zaten kendisi. Bütün ülkeye sahiplesek yeridir. Gürcistan, Rusya, Türkiye, Azerbaycan sınırlarına karantina bölgeleri kuruyor. Kırgızistan'da olağanüstü hal ilan edildi. Onları da aktarayım. Ve Amerika, nüfusun 1/3'ü Amerika'da, neredeyse 1/3'ü karantina altında. Ohio, Louisiana eyaletleri vatandaşlara evde kalmayı emreden eyaletler eksik değil. 11,5 milyon Ohio'da, Louisiana'da 4,5 milyon nüfus var. Washington Post Amerikan istihbaratının aslında Ocak ve Şubat aylarında pandemi ve salgını, küresel salgın uyarısı yaptığını ama Trump'ın umursamadığını haberleştirdi. Beyaz Saray bunlara sert tepki gösterdi. Amerika'da koronavirüs vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Ölü sayısı 260. Ama tabii büyük bir kaygı var. Hafta sonu New York Belediye Başkanı Bill de Blasio orduya tam seferberlik emri versin Trump diye çağrı yaptı. Hatta bir de bir Amerikan ordusunun tankları sokaklarda görüldü New York'ta. Ama bunun şey olmadı, hani askerin duruma el koyduğu falan gibi yorumlar yapıldı ama alakası yok tabii ki. Wisconsin'de bir bölgeye giden tren taşımacılığıyla gönderilen silahlar, ağır silahlar ve zırhlılar ve tanklar denildi. New York hastanelerdeki kaynaklar 10 gün içerisinde tükenecek dedi. Daha yeni başlıyoruz dedi New York'ta. New York için 110 bin yatağa ihtiyaç olabilir uyarıları yapılıyor. Amerika COVID-19 vakalarında, koronavirüs vakalarında dünyada 4. sırada. Trump basın toplantısı yaptı. Çok da tabii bir takım önlemler alınmıştı. Hatta başkent Washington ve New York'ta koronavirüs sebebiyetiyle büyük felaket ilan edilmesi talebine onay vermek zorunda kaldı Donald Trump. Bir yandan da gazetecilerle didişiyor. NBC muhabiri kendisine korku içinde bekleyen Amerikalılara ne söylemek istersiniz diye sorunca, senin korkunç bir muhabir olduğunu düşünüyorum diye yanıt verdi. İşi gücü bırakıp gazetecilerle uğraşan bir lider görüntüsünü devam ettiriyor. Kendisi otomotiv şirketlerinden solunum cihazı üretimi istediklerini söyledi Donald Trump. Washington banyolarında gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine sınırlama getirildi. Marketlere, tabii marketlerin önünde de kuyruklar vardı. New York'ta tüm iş yerleri neredeyse kapanıyor. Times Square'den, Times Meydanı'ndan acayip görüntüler yansıyor. Kira ödeyemeyenler evden çıkartılmayacakmış, böyle talimatlar verdiler. New York valisi de bu arada gençlere seslendi. Yahu siz Süpermen değilsiniz, size de bulaşabilir, çıkmayın diyor. Kaliforniya'da aynı şekilde, Kaliforniya eyaletinde de Washington ve New York'tan sonra risk büyük. 8 hafta içinde vali Gavin Newsom, 8 hafta içinde nüfusumuzun %56'sı koronavirüsten etkilenecek diye hesaplamalarını duyurdu. Amerikan ordusu hava kuvvetlerinde 2 görevli de daha virüs tespit edildi. Yaklaşık 124 Pentagon çalışanında tespit edildiği söyleniyor. Başkan yardımcısı Mike Pence'in testi negatif çıkmış bu arada Trump'tan sonra. Ama Amerikan gizli servisinde bir Amerikan başkanı ve ailesini görevi korumak olan bir kişi de koronavirüs pozitif çıkmış. Acaba Trump'a tekrar test mi yapacaklar? Senato'da ilk vaka Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul oldu. Pozitif çıktı testi. Amerika'da da Türkiye'deki gibi sağlık çalışanları için akşamları saat 8'de alkışlı destek veriliyor. Türkiye'de de başlamıştı. Bir kadıncağıza da testler bedava filan denilmişti ama 35 bin dolar fatura çıkartmışlar. Amerika'da inanılır gibi değil hakikaten. O da hakkını arayacağını söylüyor. Mali önlemler de alınıyor Amerika'da halka yönelik. Efendim, Latin Amerika'da Brezilya'da felaket durumu ilan edildi. Bolsonaro pozitif çıkmıştı. Tekrar test yaptırabilirim dedi Brezilya Devlet Başkanı. Kolombiya'da bu hafta tam karantina başladı. Mahkumlarda dikkat, hapishanelerdeki mahkumlarda hapishane isyanı çıktı. 23 mahkumun öldüğü haberleri var. Arjantin'de zorunlu karantinaya uymayanlara biber gazlı müdahale edildi. Bolivya seçimleri ertelendi. Latin Amerika'da durum böyle. Küresel ekonomik durum tartışılıyor bir yandan. Vahim, bu iş böyle devam ederse şoklar atlatılabilecek mi dünya çapında deniliyor. Dünya petrol fiyatları çok düşmüş vaziyette. 20 dolar ve altını görebilir diyenler var. Turizm sektöründe 1 trilyon dolarlık bir darbe. 50 milyon çalışan işlerini yitirebilir diyenler var. Havacılık sektörü çökmüş durumda. Uçuşlar durmuş vaziyette. Bu hafta bunlara da bakacağız elbette. Farklı değerlendirmeleri de alacağız. Türk Hava Yolları bütün ödemeleri durdurmuş gözüküyor. Türkiye'deki haberleri zaten hepiniz dakika dakika izliyorsunuz. Fahrettin Koca'nın en son açıkladığı ölü sayısı, can kaybı sayısı 30. 9 kişi daha hayatını yitirdi. Toplam vaka sayısı 1236'ya yükseldi. Bilim kurulu toplandı. Türkiye'de de İtalya'nın izinden gitme tehlikesi tartışılıyor. Cumhurbaşkanı'nın evinizde kalınız diye uyarısını biliyoruz. Pek çok önlem alındı. Sağlık Bakanlığı genelgeleri çıkartıldı. Sağlık çalışanlarına alkışlı destekler devam ediyor. Türkiye'de de hepimiz yapmaya çalışıyoruz. Pek çok alanda sosyal mesafe, özellikle Kızılay'ın sosyal mesafe uyarıları devreye girmiş vaziyette. Halkı sokaklardan, tabii bu arada mangala çıkan, bala çıkanlar var. Halk uyarılmaya çalışılıyor. Adliyeler durmuş durumda. Anadolu Adliyesi, İstanbul Adliyesi, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi. Bazı yaşlılar inat edip çıkıyorlar sokağa. Polis eşliğinde evlerine götürülüyorlar. Böyle manzaraları hep beraber izliyoruz. Toplu askere uğurlama törenlerine izin verilmemesi çağrısı yapılıyor. O da çok tehlikeli hakikaten. Ne olacak, ne bitecek diye hepimiz meraktayız. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da bir dizi tedbir daha talep ettiği açıklamaları var. Ekonomik Sosyal Konsey'in toplanması, tıbbi konaklama ihtiyaçlarının karşılanması, borçların yapılandırılması, faizsiz hale getirilmesi, küçük orta boy işletmelerin kredi kullanılmaları için yeni düzenlemeler gibi hususlar gündeme getirmiş vaziyette. Sonra spordan da UEFA Euro 2020'nin isminin değişmeyeceğini söylemişti ama hata yaptık demiş. 2021 olacakmış bu sene, yazın futbol şöleni izleyemeyeceğiz koronavirüs salgını yüzünden. Tokyo 2020'nin de geleceğine ilişkin, yani olimpiyat oyunları 4 hafta içerisinde karar verilecek ama büyük olasılıkla bu karantina altında dünya nasıl olur da olimpiyatları izleyebilir diye herkes soruyor. Efendim bir ara verelim şimdi. Jackie Full of Bourbon'ı Tom Waits'ten dinleyelim. Az sonra Hasan Kambolat'la konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda Hasan Kambolat var, Ankara Politikalar Merkezi'nden. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim.
Hasan Bey, hakikaten zorlu bir dönemden geçiyoruz. Dünyada da pek alışkın olmadığımız bir şey. Yerel savaşlar, şu bu, tarih, işte bir 1. 2. Dünya Savaşı dönemleri falan derken, ama bizim neslimize denk gelen dönemde dünya böylesine bir sınavdan geçmemişti. Hepimiz biraz da şaşkınız açıkçası ve buradan da nereye gideceğiz diye düşünüyoruz ama işin içinden de çıkamıyoruz. Ne dersiniz, korona krizi nasıl değerlendiriyorsunuz siz, hem toplum sağlığı, hem toplum psikolojisi, hem de uluslararası ilişkiler, siyaset boyutlarıyla?
Evet, şimdi tabii koronavirüsle birlikte dünyada yeni bir tartışma başladı. Koronadan nasıl korunalım, virüsten nasıl korunalım dışında bu felaketin içinde bir düşünmemiz gereken nokta, bu virüsün doğal ya da biyolojik bir virüs olmasının ötesinde önemli olan şu anda virüs olayının devletler ve küresel sermaye tarafından nasıl kullanıldığı, ve virüs sonrası dünya nasıl şekilleneceği üzerine de ciddi bir dünyada tartışma var. Bu konuda hem felsefeciler hem siyasetçiler bu tartışmayı başlatmış durumda. Yani koronavirüs yeni bir 11 Eylül mü oluyor? Yani sosyal yaşam, ekonomik yaşam, siyasi yaşam yenilenecek mi tamamen? Bunun evet. üzerinde ciddi tartışmalar var. Çünkü 11 Eylül güvenlik politikaları üretimini sağlamıştı. Ama şu anda 11 Eylül'den bugüne toplumlar artık güvenlik üretimini, terörü kanıksadı. Günlük yaşamın bir parçası halinde kabul etmeye başladılar. Bu terör yeterli olmayınca acaba bu virüs devreye girdi ve toplumları artık gönüllü olarak sokaktan çekti mi? Yani güvenlik sektörü, güvenlik birimleriyle, cihazlarıyla, hayat sigortalarıyla, terör örgütleriyle zaten oluşmuş durumdaydı. Şimdi sosyal yaşam, dediğim gibi ekonomik yaşam, siyasi yaşam böyle bir yenileniyor mu şeklinde bir tartışma var. Çünkü evet, artık... Buyurun.
Çin'in burada tabii şimdi o kadar değişik bir dönemden geçiyoruz ki bugüne kadar Batı öncülüğünde bir dünya vardı diyelim. Evet. Hem ekonomik, sosyoekonomik sistemi hem algıları hem uluslararası siyaseti belirleyen aslında Batılı güçlerdi ama bir de Çin'in rolü de öne çıkıyor. Şimdi tabii farklı görüşler var bu işin kaynağıyla ilgili Çin'in gösterilmesi, biyolojik kaynağını tam olarak bile tabii ki bilim insanlarının bulacağı bir şey ama Çin hem virüsle bir şekilde ilk mücadele eden hatta savaş diye nitelendiriyor onlar hem de daha sonra dünyada kriz boyutlarına ulaştığında daha organize bir biçimde bununla baş edebilmiş görüntüsüyle yardım sunan bir güç olarak çıkıyor sahneye. Nasıl Çin'in buradaki durumu nasıl görürsünüz?
Şimdi tabii Çin için bu durum bir Çernobil şeklinde gelişirken bir Çin Çernobil'i bir fırsata dönüşmüş durumda. Ve bu kriz Çin'in dünya lideri olma fırsatını da bir şekilde yakalatıyor gibi. Yani... zaten büyük değişimler, büyük kırılmalar böyle kriz sonrası dünyada gerçekleşiyor. Şimdi ben 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrası İngiltere'den Amerika'ya geçen liderliğin bu kriz sonrası olacağını düşünmüyorum. Ama Çin'in Amerika'nın liderliğine yakınlaşmasını daha fazla sağlayacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Yani örneğin Amerika'nın antibiyotik ihtiyacının %95'ini Çin karşılıyor. Bu N95 olarak bilinen, şimdi moda olan solunum cihazlarının yarısını üretiyor. Veya Rusya'nın alkolün %85'ini Rusya Çin'den alıyor. Ve Amerika'nın durumu oldukça vahim. Amerika'nın stratejik ulusal stokuna baktığımız zaman maskeleri ve solunum cihazlarının sadece %1'ini stoklarında bulundurduğunu görüyoruz ve şu anda stratejisi bu stokları temin etme şeklinde. Yani şu anda Pekin virüsle küresel mücadelenin bir önderi olma yolunda hızla ilerlemekte ve dünyaya yardım eder, satma şeklinde değil de dünyaya yardım eder bir pozisyonda kendisini güçlendirme yolunda olduğunu görüyoruz.
Evet, şimdi tabii İtalya'daki Avrupa'da bu işin krizin olduğu yer İtalya ve İtalya'ya yardım eli sunan Avrupa Birliği'nden çok Çin gibi bir manzara var. Hakikaten enteresan. Amerika Birleşik Devletleri daha çok içine kapanmış. Uluslararası politik siyasi dizilmede etkileri olur mu? Bir de tabii bunun ekonomisi de var. Çok Amerika ile Çin'in de ekonomisi birbirine çok bağlı. Hani biri batarsa öbürünün de ayakta kalması çok mümkün değil küresel kapitalizm açısından aslına bakarsak. Sosyoekonomik ve jeostratejik yankıları açısından ne söylenebilir?
Şimdi koronavirüs bir virüs olarak ortaya çıktı ama beklenmedik bir senaryo üzerinden hızla dünya düzeninde değiştirmeye başladı. Sanki kapitalizm yeni bir aşamaya geçiyor. Bu arada yeni bir aşamaya geçerken de safralarını, kendine göre safralarını da atıyor, kendini yeniliyor. Bir vahşi kapitalizm şeklinde ilerliyor. Yani zayıflara hayat hakkı tanımıyor şu anda. En uygun olanın hayatta kalması üzerinden ilerliyor. Ki bu savaş hukukunda bile yoktur. Savaş hukukunda yaralana da sahip çıkılır. Şehit düşene de sahip çıkılır. Fakat burada zayıflara, yaşlılara, güçsüzlere, sermayesi yetersiz olanlara sahip çıkmayarak bir ilerlediğini görüyoruz. Ve sanki kontrollü, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir panik dünyası medya ve devletler tarafından hareketleri kontrol ediliyor gibi karşımıza çıkıyor. Şimdi böyle bir noktada zaten real ekonomiden koparak balonlar oluşturmuş durumdaki spekülatif sistem, finans sistemi de çöküşe girmiş durumda. Bu balonlar alınıyor şeklinde görüyoruz. İnsanlar arası temasın giderek kesildiği ve buna bağlı olarak da rahat bir yönetim sistemini doğru da gidildiğini görmekteyiz. Aslında koronavirüs öldürücülüğü sınırlı, güçlü bir salgın. Güçlü olmasının nedeni de öldürücülüğünün sınırlı olması. Örneğin Ebola virüsü hasta ettiği insanların yarısını öldürdüğü için yayılması sınırlıydı. Ama bunu burada görmüyoruz. Şimdi aslında hepimizin bedava denek olduğu da söyleniyor. Yani evden yaşamın giderek hepimize pompalandığı, aynı sosyal medyada bedavaya kendimizi açtığımız gibi yazılarımızla, fotoğraflarımızla, şimdi de evden yaşamın pompalandığı bir döneme girdik. Zaten savaşlar dediğimiz gibi büyük depremler, ekonomik krizler normalde uzun sürecek dönüşümleri hızlandıran süreçlerdir. Şimdi acaba bir sanal dünyanın, sahte yeni bir dünyanın kapılarını mı tamamen açıyoruz diye düşünüyoruz. Çünkü zaten evden yaşamın kuralları ve aletleri son 10 yıldır gelişmiş durumdaydı. Yani laptop'tan akıllı telefonlara, home office çalışma, esnek çalışma saatleri, part-time çalışma, sosyal güvencesiz bir çalışma sistemi, internet evet. altyapısı, sanal marketler, sanal alışverişler, çekirdek ailenin parçalanması ve bireysel yaşamın teşviği, günlük değil de anlık yaşamın teşviği, yalnızlık, bireysellik, bencillik, uzaktan eğitim altyapısının zaten oluşturulmuş olması ki tarihte ilk defa Türkiye'de okul ve üniversiteler bir dönemi uzaktan eğitimle geçirmeye başladılar. Sosyal medya ve sosyal iletişim, WhatsApp grupları zaten evden yaşamın ve çalışmanın ve eğitimin bütün koşullarını sağlamış durumdaydı. Şimdi böyle bir durumda sonuçlar ne olmuştur? Buna da bakmamız lazım. Örneğin pozitif sonuçlar da var. Karbon emisyon oranlarının azaldığını görüyoruz. Toplu ulaşım rahatladı, günlük yaşam yavaşladı. Doğa kendini toparlamaya başladı. Ama bunun yanında bu küresel sermayenin de rahatladığını görüyoruz. Küresel sermaye bütün sınırları kaldırmaya ve sisteme egemen olmaya da başlayacağını düşünüyorum. Yani ulus devletlerin düzenlediği, vergi aldığı bütün alanlarda şimdi bu küresel sanal sermaye, ulaşım, turizm, eğlence, eğitim, medya, bunların tamamında bir geçtiğini ve sınırları tamamen yok ettiği bir düzene doğru da gidiyoruz.
Peki, şimdi tabii çok tartışılıyor. Kapitalizmin sonu mu geldi? Tabii sosyalizm kendiliğinden gelebilecek bir toplumsal nizam değil. Bu öyle hani kapitalizm sönecek, onun yerini sosyalizm alacak diyemeyiz zaten ama öte yandan da kapitalizmin iki tane aslında temel hat var tartışmalarda. Birisi kapitalizm artık bitti diyor. Bu böyle sürdürülemez. Tabii o kapitalizmin bitişinin ulus devletlerin kendi içlerine dönmeleri, işte maliye politikaları, finansal köpüğün tabii ki future piyasalar vesaire, bütün bunların çökmesi, bunun yerine işte ekonomisi, üretimi güçlü olanların öne çıkacağı 1930'lar modelinden bahsedenler var. Ama tabii 30'lardan sonra da dünya savaş gördü nihayetinde. Hani o da ne kadar hayırlı ayrı tartışma, fırsatlar vermekle birlikte. Bir de kimileri de küreselleşmenin pekiştirileceğini, yeni bir kapitalizmin kendisini update edeceğini savunuyor. Siz ne düşünürsünüz? Siz ne öngörüyorsunuz? Hakikaten nasıl, nereye doğru bir gidiştir bu?
Evet, şimdi ben maalesef ikinci görüşe yakınım. Yani sözlerimde ifade ettiğim gibi kapitalizm kendisini yeniliyor ve daha vahşi bir şekilde ve küresel sermayenin daha fazla egemen olduğu bir düzene doğru gidiyoruz. Bu virüs olayı da böyle kullanılıyor. Yani evet, milliyetçilik bir yandan artıyor, ırkçılık artıyor, ben merkezi yaklaşımlar artıyor. Ama bu küresel sermayede zayıfları, sermayesi az olan kesimleri yok ederek bir egemenlik de kuruyor. Bu süreçte kamu kurumlarının gerekliliği bile bence tartışılmaya başlanacak. Çünkü işte Milli Eğitim Bakanlığı dahil hepsini kapattık ama sistem yürüyor. Bu da görülmeye başlandı. Aynı zamanda şu anda siyaset de bunun üzerinden yenilenecek ve tartışılacak. Şu anda bütün muhalefet ve muhalefet partileri uykuya daldı ve çekildiler. Etkinlikleri zaten yok oluyordu başkanlık sistemiyle de birlikte. Ama şu anda daha da uykuya daldılar. Bu siyasi yaşamı da yenileyecek gibi görünüyor. Türkiye'yi de tartışmamız lazım burada. Türkiye'de nasıl olacak? Örneğin bir kuş gribiyle Türkiye'de yerel kanatlı hayvan üreticileri tasfiye edilmişti. Korona ile acaba esnaflar ve KOBİ'ler mi el değiştirmeye zorlanacak şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Çünkü 2001'de bankalar büyük sermaye el değiştirmişti krizle birlikte. Şimdi bu kriz daha küçük kesimleri, başarılı kesimleri ve sermayesi az olan kesimleri bir tasfiyeye mi gidecek şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Ki aynı şekilde topluma baktığımız zaman neredeyse 65 yaş üstü yaşlılar düşman olarak görülmeye başlandı ve bencillik, ben merkezcilik, bütün ırkçılık, bunlar kendisini toplumda göstermeye ve haklı noktalara doğru taşımaya başladığını görüyoruz. Tabii olumlu şeyler de olmuyor değil. Örneğin sağlık personeline toplumun bütün kesimlerinin desteklemesi, alkışlaması, bunun yayılması. Ama Türkiye'de gönüllülük maalesef çok zayıflamış durumda. Ve sivil toplum zaten devlete bir genelde tehdit olarak algılanıyor. Biz de böyle bir durumun da olduğunu görmemiz gerekiyor. Ve devlet sürekli olarak sivil toplumu, sivil hareketleri kendisinin uzantısı olarak da görmek istiyor. Onu görmeyince de rahatsız oluyor. Şimdi hükümetin ciddi adımlarında görmeye başladık aslında. Bunlar virüsle ilgili değil, koronavirüsüyle ilgili değil. Ama koronavirüsü sonrası yeni siyasetin adımlarını da görüyoruz. Sadece bunu hükümet atmaya başladı. Ne gibi? Örneğin işte paketi gördük, ekonomik paketi. Ama bu ekonomik paketi destekleyecek şekilde örneğin yeni infaz yasası. Şimdi bu komisyonda yeni infaz yasasının 2000'li yıllardaki rahşan affına dönüşme olasılığı çok büyük. Yani Anayasa Mahkemesi'nin ne gitmesi ve genişletilmesi, bunu çığırından çıkması, şu anda 300 binin üzerinde içeride olan ve 110 bin kapasiteye sahip olan hapishanedekilerin boşalması bekleniyor. Maalesef bunu HDP ve CHP de destekliyor bu infaz yasasını, ama bu infaz yasası rahşan affındaki gibi çığırından çıkabilir. Bunu görüyoruz. İkincisi, çok önemli bir karar daha aldı hükümet. Sağlık Bakanlığı'na herhangi bir sınavdan geçmeden eleman alma hakkını aldı geçen hafta. Bu da bence çok önemli bir şey. Çünkü daha önce biliyorsunuz 1,5 milyon civarı taşeron kadroya geçirilmişti, memurluk kadrosunu. Bunun 870 bini Sağlık Bakanlığı'na alınmıştı. Yani yarısından fazlası. Onun için şu anda hükümetin yaptığı sınava tabi tutulmaksızın devlete eleman alımının önünün de 1970'li yıllardaki gibi açıldığını görmekteyiz. Ki bunun dışında öğretmen atamalarıyla, Maliye Bakanlığı'na yeni kadrolarla bir 1970'lerdeki popülist siyasete doğru dönüldüğünü de görmemiz gerekiyor.
Evet, tabii daha etkilerini göreceğiz ama bundan sonrası kolay olmayacak. Bir de son olarak bu eşitsizlik, vaktim doldu ama en azından özet olarak görüşünüzü rica ediyorum. Tabii bu neoliberal parçalanma, devlet müdahaleleri, şu anki gördüğümüz durum, bir de eşitsizlikler var hakikaten. Bu sizin belki söylediğiniz kamudaki yeniden örgütlenme de o eşitsizlik. Sonuçta liyakat kriterinin ortadan kalkmasına ilk etapta yol açıyor. Nasıl bir, yani çok vahşi bir jungle'a mı bu anlamda benzetmek lazım dünyayı eşitsizlik bağlamında?
Evet, bu süreç eşitsizliğin artmasına da neden olacak. Türkiye'de devletin daha da büyümesine neden olacak, ama büyük küresel sermayenin egemen olmasıyla Türk özel sektörünün hem devlet hem de küresel sermaye tarafından daha fazla ezildiği bir dönem olacağını da düşünüyorum. Onun için özel sektör için, Türk özel sektörü için yerli daha zor bir döneme doğru girileceğini düşünüyorum. Bunun yanında da emekçi kesimlere baktığımız zaman bunların da evden yaşamın teşviğiyle birlikte küresel sermayenin girmesiyle birlikte ve devletin de memur alımını büyütmesiyle birlikte devlet dışındaki emekçi kesimlerin daha fazla zayıfladığı, işçi sendikaların daha fazla zayıfladığı, yarı zamanlı esnek çalışmanın arttığı, sigortasız ve güvencesiz çalışmanın da arttığı bir maalesef dönemin olduğunu görüyoruz. Ama bu dönemde parakende sektörünün canlandığını, bireysel silahlanmanın arttığını, dijitalleşme, elektronik ödeme araçları, kargo sisteminin, e-ticaretin, kimyasal ve uçucu ticaretin arttığı bir dönemi de yaşıyoruz.
Evet. Çok çok teşekkürler Hasan Kambolat. Daha çok tartışacağız. Hakikaten başımıza gelenleri. Çok teşekkürler değerlendirmen için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, Ankara Politikalar Merkezi'nden Hasan Kambolat'la konuştuk. Koronavirüs krizi, bizim de bütün gündemimiz bu zaten. Buradan dünyanın nereye gittiğine yanıtlar aramaya çalıştık. Pink Floyd'dan Hey You ile veda edelim. Bugün, yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın diyelim. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.